Ayrım 21, sayfa 194. Ama bakın, dedi Diary, tarif edilemez bir doyum duygusuyla ve kendi aklınca, daha şimdi eş zamanlılık sisteminden geçmiş ve gelecek olmadığını, yalnızca bir tür sonsuz şimdi olduğunu söylemiştiniz. O zaman çoktan yazılmış bir kitaptan nasıl sorumlu olabilirsiniz ki? Tek yapabileceğiniz onu okumak. Hiçbir seçim, hiçbir özgür eylem kalmıyor. Bu determinizmin açmazı. Gerçekten haklısınız. Eş zamanlılık düşüncesinde bu içkin olarak var. Ama ardışıklık düşüncesinin de kendi açmazları var. Saçma, küçük bir resim çizersek açıklayabiliriz. Bir ağaca taş atıyorsunuz. Eğer eş zamanlılık yanılsıysanız taş çoktan ağaca çarpmıştır. Eğer ardışıklık yanılsıysanız taş ağaca hiçbir zaman ulaşamaz. O zaman hangisini seçersiniz? Belki de düşünmeden taş atmayı yeğlersiniz. Seçim olmaz. Ben işleri zorlaştırmayı yeğliyorum. O yüzden ikisini de seçiyorum. Nasıl bağdaştırıyorsunuz bunları? Diye sordu utangaç adam içtenlikle. Şivek neredeyse umutsuzluktan gülecekti. Bilmiyorum. Uzun zamandır bunun üzerine çalışıyorum. Ne de olsa taş ağaca çarpıyor. Ne saf ardışıklık ne de saf birlik onu açıklayabilir. Biz saflığı değil, karmaşıklığı, neden sonuç ilişkisini, araç ve amacı arıyoruz. Evren modelimiz en az evren kadar tüketilmez olmalı. Yalnızca kalıcılığı değil, yaratmayı, yalnızca varlığı değil, oluşu, yalnızca geometriyi değil, ahlakı da içeren bir karmaşıklık olmalı. Bizim aradığımız yanıt değil, soruyu nasıl soracağımız. Hepsi çok iyi ama endüstrinin gereksinmesi olan şey yanıtlar, dedi diğeri. Şivek yavaşça döndü, ona baktı ve hiçbir şey söylemedi. Ağır bir sessizlik oldu. Veya zerafetle ve gayet yersiz olarak atılarak geleceği öngörme temasına geri döndü. Diğerlerine konu ilginç gelmişti. Bu yüzden hep birlikte falcılar ve gaipten haber verenlerle olan deneyimlerini anlatmaya başladılar. Şivek ne sorulursa sorulsun başka bir şey söylememeye karar verdi. Müthiş susamıştı. Garsonun bardağını doldurmasına izin verdi ve hoş, köpük şeyi içti. O da incelemeye başladı. Başka insanları izleyerek öfkesini ve gerilimini dağıtmaya çalışıyordu. Ama onlar da iyi yollardan beklenmeyecek ölçüde duygusal davranıyorlardı. Bağırıyorlar, yüksek sesle gülüyorlar, birbirlerinin sözünü kesiyorlardı. Bir köşede bir çift yavaş yavaş cinsel oyunlara girişmişti. Şivek iğrenerek başını çevirdi. Cinsellikte bile bencillik mi ediyorlardı? Eşsiz kişilerin önünde birbirini okşayıp sevişmek en az aç insanların önünde yemek yemek kadar kaba bir davranıştı. Dikkatini çevresindeki gruba yöneltti. Şimdi kehanet konusunu bırakmış, politikaya gelmişlerdi. Hepsi savaşı, Tu'nun bundan sonra ne yapacağını, Aiyo'nun bundan sonra ne yapacağını, DHK'nın bundan sonra ne yapacağını tartışıyorlardı. Şivek, neden sürekli soyutlamalarla konuşuyorsunuz diye atıldı birden. Daha bunu söylerken karar verdiği halde neden yine konuştuğunu merak etmeye başladı. Birbirini öldüren ülke adları değil insanlar. Askerler neden gidiyor? Bir insan neden gidip yabancıları öldürür? Ama askerler bunun içindir, dedi göbeğinde bir opal taş taşıyan minik açık renk tenli bir kadın. Birkaç adam Şibe'ye ulusal hükümdarlık ilkesini anlatmaya başladı veya araya girdi. Ama bırakın da konuşsun. Sen sorunu nasıl çözerdin Şivek? Çözüm apacık ortada. Nerede? Anares'te. Ama sizin ayda yaptıklarınız bizim buradaki sorunlarımızı çözmez. İnsanın sorunu hep aynıdır. Sağ kalma, tür, grup veya birey olarak. Ulusal savunma diye bağırdı biri. Tartıştılar, tartıştı. Ne söylemek istediğini biliyorlardı. O kadar açık ve doğruydu ki herkesi ikna edeceğinden emindi. Ama her nasılsa bir türlü doğru sözcükleri dökemiyordu. Herkes bağırıyordu. Minik, açık tenli kadın oturduğu koltuğun geniş kenarını eliyle vurdu. Şivek de oraya oturdu. Kadının kazınmış gümüşü kafası kolunun altında belirdi. Merhaba ay adamı, dedi. Veya bir süre içinde başka bir gruba katılmıştı. Ama şimdi yeniden Şivek'in yanına gelmişti. Yüzü kızarmıştı, gözleri iyileşmişti ve ışıltılıydı. Şivek odanın öbür ucunda Paya'yı gördüğünü sandı ama o kadar çok yüz vardı ki hepsi karışıyordu. Olaylar ani atılımlarla ve kesik kesik gelişiyordu. Sanki yaşlı Gvarb'ın hipotezindeki döngüsel evrenin işlemesini perde arkasından izliyormuş gibiydi. Yasal otorite ilkesi korunmalı, yoksa yozlaşıp anarşiye döneriz, diye gürledi şişman, çatık kaşlı bir adam. Şivek, ya yozlaşırsanız, dedi. Biz bunu 150 yıldır yaşıyoruz. Minik, açık tenli kadının gümüş sandaletleri içindeki ayak parmakları yüzlerce inciyle dokunulmuş eteğinin altından bakıyordu. Veya, ama, dedi. Bize anaresi anlatmalısın. Gerçekten nasıl olduğunu. Gerçekten orası çok mu harika? Şivek koltuğun kenarına oturmuştu. V.S. dizlerinin dibinde pufun üzerine oturmuştu. Dik ve uysaldı. Yumuşak göğüsleri kör gözleriyle Şivek'e bakıyordu. Yüzü gülümsüyordu, rahattı, kızarmıştı. Şivek'in beyninde karanlık bir şey döndü. Her şey karardı. Ağzı kurumuştu. Garsonun az önce doldurduğu kadeyi bitirdi. Bilmiyorum, dedi. Dili yarı felç olmuş gibiydi. Hayır, harika değil. Çirkin bir dünya. Bu dünyaya benzemiyor. Anares sadece tozdan ve kuru tepelerden oluşuyor. Her şey az. Her şey kupkuru. İnsanlar da güzel değil. Hepsinin koca elleri ve ayakları var. Benimkiler ve buradaki garsonunkiler gibi. Ama koca göbekleri yok. Çok kirlenirler. Birlikte yıkanırlar. Burada kimse bunu yapmaz. Kentler çok küçük ve sönüktür. Sıkıcıdır. Hiç saray yoktur. Yaşam sıkıcıdır. Çok çalışılır. Her zaman istediğinizi alamazsınız. Hatta bazen gereksindiğinizi bile, çünkü yeterince yoktur. Siz Uraslıların her şeyi yeterince var. Yeterince hava, yeterince yağmur, çimen, okyanuslar, yiyecek, müzik, yapılar, fabrikalar, makineler, kitaplar, giysiler, tarih. Siz zenginsiniz. Siz sahipsiniz. Biz yoksuluz. Biz yoksunuz. Sizde var, bizde yok. Burada her şey çok güzel. Güzel olmayan yalnızca yüzler. Anares'te hiçbir şey güzel değildir. Yalnız yüzler güzeldir. Diğer yüzler, erkek ve kadın yüzleri. Bizim onlardan başka bir şeyimiz yok. Birbirimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Burada siz mücevherleri görüyorsunuz, orada gözleri görürsünüz. Gözlerde görkemi, insan ruhunun görkemini görürsünüz. Çünkü bizim erkeklerimiz ve kadınlarımız özgürdür. Hiçbir şeye sahip olmadıkları için özgürdürler. Siz sahipler ise sahiplisiniz. Hepiniz hapistesiniz. Herkes yalnız, tek başına, sahip olduğu yığınla birlikte. Hapiste yaşıyor, hapiste ölüyorsunuz. Gözlerinizde görebildiğim yalnızca bu. Duvar, duvar. Hepsi ona bakıyordu. Sesinin yüksekliğinin hala sessizlikte çınladığını duydu. Kulaklarının yandığını hissetti. Karanlık, boşluk beyninde bir kez daha yer değiştirdi. Başım dönüyor, dedi ve ayağa kalktı. Veya koluna girdi. Bu taraftan gel, dedi. Biraz gülüyordu ve nefes nefeseydi. Veya insanlar arasından yol bulup geçerken Şivek onu izledi. Şimdi yüzünün çok soluk olduğunu hissediyordu. Baş dönmesi de geçmemişti. Veya'nın onu banyoya veya temiz hava alabileceği bir pencereye götüreceğini umuyordu. Ama geldikleri oda büyüktü ve duvara ışık yansıtılarak hafifçe aydınlatılmıştı. Duvarın yanında yüksek, beyaz bir yatak duruyordu. Diğer duvarın yarısı bir aynayla kaplıyordu. Perdelerin, çarşafların, Veya'nın kullandığı parfümün yakın, tatlı kokusu etraftaydı. Çok büyüksün, dedi Veya doğrudan onun önüne gelip yüzüne bakarak. Loş ışıkta. O nefes nefese gülüşüyle. Gerçekten çok büyük. Olanaksızsın, müthişsin. Ellerini Şivek'in omuzlarına koydu. Ah, o yüzlerindeki ifadeler. Bunun için seni öpmeliyim. Ayaklarının ucunda yükseldi ve Şivek'e dudaklarını, beyaz boynunu ve çıplak göğüslerini sundu. Şivek ona sarıldı ve Veya'nın başını geriye doğru zorlayarak dudaklarını öptü. Sonra da boynunu ve göğüslerini. Veya önce kemikleri yokmuş gibi eğildi. Sonra biraz debelendi, güldü ve hafifçe onu iterek konuşmaya başladı. Ah, hayır hayır, kendine gel, dedi. Haydi bırak şimdi, partiye geri dönmemiz gerek. Hayır Şivek, sakin ol, şimdi olmaz. Şivek dinlemiyordu. V'yi kendiyle birlikte yatağa çekti. O da geldi ama konuşmaya devam ediyordu. Şivek bir eliyle kendi karmaşık giysileriyle oynadı ve pantolonun önünü açmayı başardı. Sonra sıra V'nin giysisine, kalçaya oturan sıkıca kopçalanmış eteğinin beline geldi. Ama Şivek onu bir türlü gevşetemiyordu. Dur artık, dedi V'ye. Hayır, beni dinle Şivek. Olmaz. Şimdi olmaz. Doğum kontrol hapı almadım. Eğer gebe kalırsam rezalet çıkar. Kocam 2 hafta sonra dönüyor. Hayır, bırak beni. Ama Şivek onu bırakamıyordu. Yüzünü Veya'nın yumuşak, terli kokulu etine yaslamıştı. Dinle. Giysilerimi berbat etme. Fark edecekler. Allah aşkına bekle biraz. Bekle. Ayarlayabiliriz. Bulaşacağımız bir yer ayarlayabiliriz. İtibarımı düşünmek zorundayım. Hizmetçiye güvenemem. Sabret biraz. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. En sonunda Şivek'in kör acelesinden ve gücünden korkarak ellerini göğsüne koyup bütün gücüyle itti. Şivek bir adım geri gitti. Kadının sesinin aniden korkuyla yükselmesi ve debelenmesi kafasını karıştırmıştı ama duramıyordu. Veya'nın direnmesi onu daha da heyecanlandırmıştı. Kadını kendine çekti ve Veya'nın beyaz ipek giysisini menisini fışkırttı. Veya aynı tiz fısıltıyla ''Bırak beni, bırak beni'' diye yineliyordu. Şivek onu bıraktı. Şaşkınlık içinde kala kalmıştı. Beceriksizce pantolonun fermuarını kapatmaya çalıştı. ''Affedersin, sanmıştım ki...'' ''Hay Allah'ım'' dedi Veya loş ışıkta eteğine bakarak. Pililerini silkeledi. ''Şu hale bak, şimdi giysimi değiştirmek zorunda kalacağım.'' Şivek ağzı açık, ayakta duruyor, zor nefes alıyordu. Elleri iki yanına sarkmıştı. Sonra birden dönüp loş odadan dışarıya sendeleyerek çıktı. Partinin parlak odasında kalabalığın arasından geçti, bir ayağa takıldı. Yolunun bedenlerle, giysilerle, mücevherlerle, memelerle, gözlerle, mum alevleriyle, eşyayla tıkalı olduğunu gördü. Bir masaya çarptı. Masanın üzerindeki gümüş bir tabakta içinde et, krema ve otlar olan minik börekler dev, soluk bir çiçek gibi eşmerkezli çemberler halinde dizilmişti. Şivek nefes almak için çabaladı. 2 büklüm oldu ve tabağın üzerine kustu. ''Ben onu eve götürürüm.'' dedi Paye. ''Allah aşkına götür.'' dedi Bey. ''Onu mu arıyordun, sayıyor?'' ''Evet, sayılır. Neyse ki Demeer seni aradı. Gelmen onun için kesinlikle iyi oldu. Mesele çıkartmayacak. Koridorda kendinden geçmiş. Gitmeden telefonunu kullanabilir miyim?'' ''Şefe sevgilerimi söyle.'' dedi Veya cilveyle. O iyi. Paye ile birlikte kız kardeşinin apartmanına gelmişti. Onunla birlikte de çıktı. Paye'nin her zaman hazırda beklettiği, geçen yaz Şivek'i uzay limanından getiren büyük hükümet arabasının orta koltuğunda oturuyorlardı. Şivek şimdi artık arka koltukta, onu attıkları gibi yatıyordu. Dünyadan habersizdi. Bütün gün kız kardeşinle beraber miymiş Demeer? Görünüşe bakılırsa öğleden beri. Tanrı'ya şükür. Neden kenar mahallelere gitmesini bu kadar korkuyorsun? Her oducu zaten bizim baskı altındaki ücretli köleler sürüsü olduğumuza inanır. Biraz onaylama görsene fark eder. Onun ne gördüğü umurumda değil. Onun görülmesini istemiyoruz. Kuş yemi gazetelerini okuyor musun? Geçen hafta eski kentte dolaşan, öncüden bahseden afişleri gördün mü? Efsane 1000 yılın sonunda önce gelecek olan öncü. Bir yabancı, bir toplum dışı, sürgün. Boş ellerinde gelecek, zamanı taşıyarak. Buna alıntı yapmışlardı. Allah'ın cezası yığınlar, dünyanın sonu lafları edip duruyorlar. Bir simge arıyorlar, bir ateşleyici. Genel grevden bahsediyorlar. Hiçbir zaman akıllanmayacaklar. Her neyse. Bir ders almaları gerek. Allah'ın cezası isyancı sığırlar, hepsini tuğuyla savaşmaya göndermeli. Onlardan elde edeceğimiz en büyük yarar bu olur. Yolculuk sırasında iki adam da bir daha konuşmadı. Kıdemli öğretim üyeleri evinin gece bekçisi Şivek'i odasına çıkarmalarına yardım etti. Onu yatağa uzattılar. Anında horlamaya başladı. Oye kalıp Şivek'in ayaklarını çıkardı ve üstüne bir battaniye örttü. Sarhoş fizikçinin nefesi fena kokuyordu. Oye yataktan uzaklaştı. Şivek'e duyduğu sevgi ve korku içinde yükseliyor, iki duygu birbirini boğmaya çalışıyordu. Kaşlarını çattı ve ''Aptal herif'' diye mırıldandı. Işığı söndürüp öteki odaya döndü. Paye masada Şivek'in kağıtlarını karıştırıyordu. ''Bırak'' dedi Oye. İğrenme ifadesi belirginleşiyordu. ''Haydi, sabahın 2'si oldu. Yorgunum.'' ''Bu pezevenk ne yapıyor Demir? Burada hala bir şey yok. Hiçbir şey. Yoksa tümüyle bir sahtekar mı? Ütopya'dan gelen bir bu Allah'ın cezası saf köylü bizi aldattı mı? Kuramı nerede? Anında uzan yolculuğumuz nerede? Hainliler olduğun üstünlüğümüz nerede? 9-10 aydır bir pezevengi besliyoruz. Karşılığında hiçbir şey yok. Yine de o yayının ardından kapıdan çıkmadan önce kağıtlardan birini cebine attı. 8. Bölüm Anares. Abena'nın Kuzey Parkı'ndaki atletizm alanındaydılar. Altısı da akşamın uzun altın ışıkları, ısısı ve tozu içindeydi. Hepsi toktular, keyifleri yerindeydi. Çünkü bir sokak şenliğinde açıkta ateş pişirilen yemeklerle bir bayram şeklinde geçen akşam yemeği bütün akşam üstü boyunca devam etmişti. Yaz ortası tatiliydi. Niyosesia'da Uras takvimine göre 740 yılında yaklaşık 200 yıl önce gerçekleşen ilk büyük ayaklanmanın anıldığı isyan günüydü. O gün boyunca aşçılar ve yemekhane görevlileri topluluğun geri kalan kısmı tarafından el üstünde tutulurdu. Çünkü 200 yıl önceki ayaklanmaya yol açan grevi başlatan bir aşçılar ve garsonlar sendikası olmuştu. Anares'te böyle bir sürü gelenek ve şenlik daha vardı. Bir kısmı göçmenler tarafından başlatılmıştı. Bir kısmı ise hasat evleri ve gün dönümü bayramı gibi gezegendeki yaşamın ritminden ya da birlikte çalışan insanların birlikte eğlenme gereksinimlerinden kendiliğinden başlamıştı. Takver dışında hepsi alakasız şeyler konuşuyorlardı. Takver saatlerce dans etmiş, bir sürü kızarmış ekmek ve turşu yemişti. Kendini çok canlı hissediyordu. Neden Kivigot, Keredeniz balıkhanelerine gönderilip her şeyi yeni baştan başlamak zorunda kalırken Trip onun buradaki işini devralıyor diyordu. Araştırma sendikası doğrudan doğruya Üde tarafından yönetilen bir proje içinde eritilmişti. Takver de Bedav'ın bazı fikirlerinin güçlü bir destekçisi olmuştu. Çünkü Kivigot, Simas'ın geri kafalı kuramlarını kabul etmeyen iyi bir biyolog, Trip ise hamamda Simas'ın sırtını kesilen bir hiç. Bak bakalım Simas emekliye ayrılınca programın yürütülmesini kim devralacak? O kadın alacak, Trip alacak, bahse girerim. Bu bahse girerim ifadesi ne anlama geliyor, dedi toplumsal eleştiri dinlemeye hevesli olmayan biri. Göbeklenen ve jimnastik yapmayı ciddiye alan Bedap, oyun alanının etrafında ciddi ciddi koşuyordu. Diğerleri ağaçların altındaki tozlu bir banka oturmuş, jimnastiklerini sözlü olarak yapıyorlardı. İyi hoca bir sözcük, dedi Şivek. Uraslıların olasılıklarla oynadığı bir oyun. Doğru tahmini yapan diğerinin malını alır. Uzun süredir Sabul'un iyi hoca çalışmalarından bahsetme yasağına uymayı bırakmıştı. Onların sözcüklerinden biri nasıl Pravca'ya girmiş? Göçmenler, dedi bir başkası. Erişkin olarak Pravca öğrenmek zorunda kalmışlardı. Uzun bir süre boyunca eski dilde düşünmüş olmalılar. Bir yerde lanet olsun sözünün Pravca sözlükte olmadığını okudum. O da iyi hoca. Farigiv dili icat ederken küfürlere yer vermemişti. Yer verdiyse bile bilgisayarlara gerekliliği anlamamışlardı. Cehennem ne o zaman, dedi Takver. Ben onun büyüdüğüm kentteki bok deposu olduğunu sanırdım. Canın cehenneme. Gidilebilecek en kötü yer. Şimdi enstitü kadrosu arasındaki kalıcı bir görev alan ve hala Şive'in çevresinde dolaşan ama Takver'le çok nadiren konuşan matematikçi Dezar, şifre gibi üslubuyla Uras demek, dedi. Uras da lanetlendiğin zaman gittiğin yer anlamına geliyor. Yazın güneybatıya gönderilmek anlamına geliyor, dedi Takver'in eski bir arkadaşı olan ekolog Terus. İyi hoca da dinsel kipte söyleniyor. İyi hoca okumak zorunda olduğunu bilmiyorum. Şivek, ama din konusunu okumak zorunda mısın? Eski Uras fiziğinin bir kısmı tümüyle dinsel kipte. Bunun gibi kavramlar çıkıp duruyor. Cehennem mutlak kötülüğün yeri anlamına geliyor. Yuvarlak vadideki gübre deposu, dedi Takver. Ben öyle sanıyordum. Bedap soluk soluğa tozdan beyazlanmış teri yüzünde çizgi çizgi geldi. Shivey'in yanına çöktü ve soluklanmaya çalıştı. Shivey'in bir öğrencisi olan Richard, iyi hoca bir şeyler söyle, dedi. Neye benziyor? Biliyorsun, canın cehenneme, lanet olsun. Bana küfretmeyi bırak da, dedi kız kıkırdayarak. Tam bir cümle söyle. Shivey uysallıkla iyi hoca bir cümle söyledi. Tam olarak nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum, diye ekledi. Yalnızca tahmin ediyorum. Ne anlama geliyordu? Eğer zamanın geçmesi insan bilincinin bir özelliği ise, geçmiş ve gelecek insan aklının işlevleridir. Ardışıklık öncesi bir filozoftan, Kerem Çoviç'ten bir alıntı. İnsanların konuştuğunu ama senin onların anlayamadığını düşünmek ne garip bir duygu. Birbirlerini bile anlamıyorlar. Aydaki o çılgın devletçiler yüzünden fazla değişik dil konuşuyorlar. Su, su, dedi hala soluk soluğa olan Bedap. Su yok, dedi Terus. 18 dekattır yağmur yağmıyor. Tam olarak söylemek gerekirse 183 gün. 40 yıldır Anares'teki en uzun kuraklık. Böyle giderse 20 yılında yaptıkları gibi idrarı yeniden işlemek zorunda kalacağız. Bir bardak silik ister miydin Şivek? Dalga geçme, dedi Terus. Ölüm kalım sorunun bu şimdi. Yeterince yağacak mı? Güney doğuşundaki yapraklı bitkilerin hepsi şimdiden öldü. Orada 30 dekattır yağmıyor. Hepsi buğulu. Altın gökyüzüne baktılar. Eski dünyadan getirilen altında oturdukları ağaçların testere yaprakları dallarında tozlu, tozdan kıvrılmış asılı duruyorlardı. Bir daha büyük kuraklık olmaz, dedi Desar. Modern arıtma fabrikaları önlenir. Hafifletilebilir tabii, dedi Terus. O yıl kış erken geldi. Kuzey yarımküre soğuk ve kuruydu. Abena'nın alçak, geniş caddelerinde donmuş tozlar vardı. Yıkama suyu katı kısıtlamalara bağlanmıştı. Susuzluk ve açlık temizlikten üstün gelmişti. Anares'te 20 milyon insanın yiyeceği ve giyeceği holun bitkisinden, yaprağından, tohumundan, lifinden ve kökünden yapılıyordu. Ambar ve depolarda biraz giysi stoğu vardı. Ama hiçbir zaman pek fazla stoklanmış yiyecek olmuyordu. Su toprağa, bitkileri yaşatmaya gidiyordu. Kentin üstündeki gökyüzü bulutsuzdu ve açık olması beklenirdi. Ama güneydeki ve batıdaki bulutsuzdu. Ama güneydeki ve batıdaki daha kuru toprakların rüzgarla taşınan tozuyla sararmıştı. Bazen rüzgar kuzeyden Netara dağlarından estiğinde sarı pus dağılıyor, geride parlak, boş, ufka doğru mora dönüşen koyu mavi bir gök kalıyordu. Takver gebeydi. Çoğunlukla uykulu ve yumuşak başlı oluyordu. Ben bir balığım, diyordu. Suda bir balık. İçimdeki bebeğin içindeyim. Ama zaman zaman işte çok yoruluyor ve yemekhanedeki azaltılmış öğünler yüzünden aç kalıyordu. Çocuklar ve yaşlılar gibi gebe kadınlar da her gün saat 11'de hafif bir ek yiyen yiyebiliyorlardı. Ama Takver işinin katı programı yüzünden çoğunlukla bu yemeği kaçırıyordu. O bir öğünü kaçırabilirdi ama laboratuvar tanklarındaki balıklar kaçıramazdı. Arkadaşları çoğunlukla kendi yemeklerinden ve veya yemekhanelerden kalan bir şeyler, bir çörek veya bir parça meyve getiriyorlardı ona. Hepsini şükranla yiyordu. Ama canı müthiş tatlı çekiyordu. Oysa tatlı çok az veriliyordu. Yorulduğunda kaygılı oluyor, kolayca sinirleniyordu. En ufak bir sözde hemen parlıyordu. Gözün sonuna doğru Şivek eş zamanlılık ilkelerinin müsveddelerini tamamladı. Baskı için onayını almak üzere Sabul'a verdi. Sabul müsveddeleri bir dekat, iki dekat, üç dekat elinde tuttu ve hiçbir şey söylemedi. Şivek gidip ne olduğunu sordu. Sabul henüz okumaya fırsatı olmadığını, çok meşgul olduğunu söyledi. Şivek bekledi. Kış ortasıydı. Kuru rüzgar her gün esmeye devam ediyordu. Toprak donmuştu. Her şey durmuş, rahatsız bir beklemeye girmişti sanki. Yağmuru, doğumu bekler gibi. Oda karanlıktı. Kentte ışıklar henüz yanmıştı. Yüksek, koyu gri göğün altında cılız görünüyorlardı. Takver içeri girdi. Lambayı yaktı, üzerinde paltosuyla ısıtma ızgarasının yanına çöktü. Of, çok soğuk, felaket. Ayaklarım sanki buzullar üzerinde yürümüş gibi. Eve dönerken neredeyse ağlıyordum. O kadar acıdılar. Allah'ın cezası çıkarcı çizmeler. Neden doğru dürüst bir çift çizme yapamıyoruz? Neden karanlıkta oturuyorsun? Bilmiyorum. Yemeğe gittin mi? Eve dönerken fazladan bir şeyler atıştırdım. Kalmak zorundaydım. Kukari yumurtaları çatlıyordu. Biz de erişkinler onları yemeden yavruları tanktan çıkarmak zorundaydık. Yemek yedin mi? Hayır. Surat asma. Lütfen bu gece surat asma. Bir şey daha ters gider sağlayacağım. Her zaman ağlamaktan bıktım. Allah'ın cezası aptal hormonlar. Balıklar gibi bebek yapmak isterdim. Yumurtaları bırakıp yüzüp gideceksin o kadar. Tabii geri dönüp yumurtaları yemezsem. Öyle heykel gibi oturup durma. Dayanamıyorum. Izgaradan gelen ısı dalgasının yanına eğilip katı parmaklarıyla çizmelerini çıkarmaya çalışırken gözleri yaşarmıştı. Ayrım sonu.